Bir roman, bir hikaye.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu.
İşte o günlerde gazeteler bir tutuklunun San Quentin hapishanesinden kaçtığını yazıyordu. Kana susamış bir adamdı bu. Normal bir insan olarak doğmamış, doğuştan itibaren toplum ona hep acımasız davranmıştı. Toplumun elleri sertti ve bu adam o sert ellerin eseriydi. Canavardan farksızdı şimdi. Evet, insan kılığında bir canavardı. Daha doğrusu yırtıcı, hunhar bir canavar. San Quentin hapishanesinde yatmakla akıllanmamıştı. Hapishane hayatı ona vız geliyor, bildiğinden şaşmıyordu. Ölünceye kadar çılgın gibi dövüşebilirdi ama dövüle sövüle yaşamaya katlanamıyordu. Hırçınlığı arttıkça toplum ona daha sert davranıyordu. Bunun sonucunda daha azgın bir yaratık olup çıkmıştı. Deli gömleği giydirilmiş, aç bırakılmış, dayak yemiş ama bütün bunlar Jim Hall'u yola getirememişti. Zira kendini bildi bileli itilip kakılmış, kıyasıya cezalar görmüştü. San Francisco'nun kenar mahallelerinden birinde henüz küçük bir çocukken, yani toplumun elinde istenilen biçime getirilebileceği günlerde bile hep bu tür davranışlarla karşı karşıya kalmıştı. Jim Hall, tutukluluğunun 3. yılında tıpkı kendisi gibi canavar ruhlu bir gardiyanın eline düştü. Gardiyan ona yapmadığı kötülüğü bırakmadı. Onun hakkında olmadık yalanlar söyledi. Ona türlü işkenceler etti. Gardiyanın belinde bir tabancası, elinde ise bir anahtar destesi vardı. Oysa Jim Hall'ün çıplak ellerinden ve dişlerinden başka hiçbir silahı yoktu. Bir gün gardiyanın üstüne çullanıp tıpkı bir vahşi hayvan gibi dişlerini onun boğazına geçirdi. O günden sonra Jim Hall azılı suçlulara özgü hücrelerden birinde tek başına kalmaya başladı. Tam 3 yıl kaldı burada. Hücrenin tavanı, duvarları ve döşemesi demirdendi. Dışarı çıkmasına bir an bile izin verilmiyordu. 3 yıl boyunca ne gökyüzünü gördü, ne de güneşi. Gündüzler alacakaranlık, geceler simsiyahtı. Demirden bir mezara diri diri gömülmüştü sanki. Ne bir insan yüzü görüyor, ne de biriyle iki çift laf edebiliyordu. Yemeğini kapı altındaki küçük bir delikten alıyordu. Her şeyden nefret ediyordu. Günler, geceler boyunca dünyaya olan öfkesini haykırdı. Kimi zaman da haftalarca, aylarca kabuğuna çekilir, ağzını bıçak açmazdı. Gözünü kan bürümüş azgın bir canavardı Jim Hall. Sonunda bir gece olanlar oldu. Jim Hall hapishaneden kaçtı. Hapishane müdürü böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylüyordu ama hücresi bomboştu işte. İçeride yalnızca gardiyanın cesedi yatıyordu. Hapishanenin dış duvarından kaçmadan önce yoluna çıkan iki gardiyanı daha öldürmüştü. Ses çıkmasın diye elleriyle boğmuştu adamları. Öldürdüğü gardiyanların tabancalarını da yanına alıp kayıplara karışmıştı. Toplumun silahlı güçleri tarafından her yerde aranıyordu. Yakalanması için altın olarak ödenmek üzere yüklüce bir ödül kondu başına. Para delisi çiftçiler silahlarını kaptıkları gibi onu avlamaya çıktılar. Kaçağın başına konulan ödülle çocuklarını üniversiteye göndereceklerdi. Ayrıca iyi niyetli bazı vatandaşlar da silaha sarılıp Jim Hall'ün peşine düştü. Polis hafiyeleri, toplumun parayla tuttuğu dövüş hayvanları, telefon, telgraf ve özel trenlerle gece gündüz her yerde kaçağı arıyorlardı. Bazen onu kıstırdıkları da oluyordu. O zaman canla başla dövüşenler olduğu gibi postun pahalı olduğunu görünce olup bitenleri ertesi sabah kahvaltılarını ederken gazetelerden öğrenmek üzere kaçanlar da oluyordu. Çatışma sırasında ölen ya da yaralananlar ambulanslarla hastanelere götürülüyor, onların yerini insan avına çıkmaya meraklı başka kimseler alıyordu. Ancak Jim Hall sonunda izini tamamen kaybettirdi. Tüm çabalara rağmen av köpekleri bile izini kaybetmişti. Kimseye zararı dokunmayan köylüler, uzaktaki vadilerde silahlı adamlar tarafından yaka paça edilip kimliklerini kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Bu arada Jim Hall'un başına konulan ödülü cebe indirmek isteyen bir takım açık gözler, kaçağın tanınmaz haldeki cesedini bulduklarını bile iddia ettiler. Sierra Vista halkı bu haberleri meraktan çok korkuyla izliyordu. Özellikle kadınların ödü kopuyordu. Yargıç Scott onlara bakıp kıs kıs gülüyor, olayı ciddiye almıyordu. Çünkü yargıçlığının son yılında Jim Hall'ü o mahkum etmişti. Hall, duruşma sonunda kendisini cezaya çarptıran yargıçtan er geç öcünü alacağına herkesin gözünün önünde yemin etmişti. Ömründe ilk kez haklıydı Jim Hall. Suçsuz yere cezalandırılmıştı. Gerçekten suçsuzdu. Yargıç Scott, daha önceki bir iki suçunu da göz önüne alarak onu 50 yıl hapse mahkum etmişti. Ancak Yargıç Scott işin arkasında neler döndüğünü bilmiyordu. Polisin oyuna geldiğinden, uydurma deliller ileri sürüldüğünden, Jim Hall'e iftira edildiğinden habersizdi. Diğer yandan Jim Hall de bu işte Yargıç Scott'ın günahı olmadığını bilmiyordu. Onun bu haksızlığı bile bile yaptığını, bu adaletsiz işte polisle birlikte olduğunu sanıyordu. Yargıç Scott 50 yıl hapis cezası verildiğini ilan ettiği zaman Jim Hall kendisine düşmanca davranan topluma karşı içinde biriken olanca nefretiyle ayağa kalktı ve yarım düzine kadar mavi üniformalı can düşmanı polislerce yaka paça götürülene dek duruşma salonunda sövüp saydı. Ona göre adaletsizliğin başı Yargıç Scott olduğu için ona lanetler yağdırdı. Eninde sonunda ondan bunun hesabını soracağını söyleyerek tehditler savurdu. Ve bir süre sonra Jim Hall cezasını çekmek için günün birinde kaçacak olduğu hücresine götürüldü. Tabii ki beyaz diş bir hayvan masumiyetiyle bütün bunlardan habersiz yaşıyordu. Yalnız efendisinin karısı Alice'le aralarında bir sır vardı. Her gece Sierra Vista'dakiler uykuya çekildikten sonra kadın usulca kalkıp beyaz dişi evin salonuna alıyordu. Ama beyaz diş ev köpeği olmadığı için, içeride yatmasına izin verilmediği için Alice sabahları erkenden kalkıp aşağı iniyor, evdekiler uyanmadan hayvanı dışarı salıyordu. Yine böyle bir gece tüm ev halkı uyurken beyaz diş uyandı. Hiç sesini çıkartmadan olduğu yerde öylece yatıp bekledi. Havayı sessizce kokladı. Evin içinde yabancı bir insanın kokusu vardı. Derken kulağına yabancının çıkarttığı sesler geldi. Havlamaya falan kalkmadı. Zaten öyle bir huyu da yoktu. Yabancı yavaş hareket ediyordu. Beyaz diş ondan çok daha sessiz hareket etti. Çünkü yabancıda olduğu gibi onun üzerinde hışırdayan giysiler yoktu. Sessiz adımlarla yürüyerek peşine takıldı. Ormanda en küçük kımıltıdan kaçan ürkek canlıları avladığı için uyarmadan saldırıya geçmenin, düşmanı gafil avlamanın yararlarını biliyordu. Yabancı üst kata çıkan merdivenlerin alt basamağında durup bir an ortalığa kulak kabarttı. Beyaz diş de bir ölü kadar sessizdi. Adamı beklerken hiç kıpırdamadı. Merdivenin sonundaki koridor sevgili efendisinin ve onun en sevdiği yakınlarının odalarına uzanıyordu. Beyaz diş sessizce beklerken tüyleri kabardı. Bu sırada yabancı ayağını ilk basamağa koyup merdiveni tırmanmaya başladı. Aynı anda beyaz diş saldırıya geçti. En küçük bir hırıltı çıkarmaksızın havada uçtu ve yabancının sırtına atıldı. Ön pençeleriyle adamın omuzlarına yapışırken aynı anda da dişlerini ensesine batırdı. Omuzlarına asılmasıyla adamı sırt üstü yere devirmesi bir oldu. Birlikte yere düştüler. Beyaz diş ayağa fırladı ve adam doğrulmaya çalışa dursun, o hemen geriye çekildi ve yeniden atılıp dişlerini tekrar batırdı. Sierra Vista halkı korkuyla ayağa fırladı. Aşağıdan gelen gürültülere bakılırsa kızılca kıyamet kopuyordu. Birden tabanca sesleri duyuldu. Bir adamın dehşet dolu acı çığlıkları şiddetli hırıltı ve homurtulara karışıyordu. Kırılan eşya ve cam sesleri duyuldu. Bütün bu gürültüler nasıl birdenbire kopmuşsa yine öyle çabucak kesiliverdi. Mücadele 3 dakikadan fazla sürmemişti. Ev halkı merdivenin başına toplanmış, korkuyla aşağı bakıyordu. Alt kattaki zifiri karanlıktan tıpkı suların içinden çıkan hava kabarcıklarının sesini andıran bir ses geliyordu. Sonra bu ses fısıltılı bir ıslığa dönüştü, giderek cılızlaştı ve nihayet kesildi. Karanlığın içinde sanki boğulmak üzere olan birinin soluk almaya çalıştığını belirten tık nefes hırıltılardan başka bir şey işitilmez oldu. Whedon Scott elektrik düğmesine bastı. Merdivenle aşağıdaki salon bir anda ışığa boğuldu. Sonra Yargıç Scott'la birlikte ellerinde birer tabancayla sakına sakına aşağı indiler. Ama bu kadar çok tedbire gerek kalmamıştı artık. Beyaz Diş görevini çoktan bitirmişti. Kırılıp ortalığa saçılmış eşyaların arasında koluyla suratını kapamış bir adam boylu boyunca yatıyordu. Whedon Scott adamın üzerine eğilerek kolunu çekti, suratını yukarı çevirdi. Parçalanan gırtlağa adamın nasıl öldüğünü göstermeye yetiyordu. Yargıç Scott, "Jim Hall," dedi. Baba oğul anlamlı anlamlı bakıştılar. Sonra ikisi de Beyaz Diş'e döndü. O da yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Ama iki adam üzerine eğildiklerinde göz kapaklarını hafifçe araladı ve kuyruğunu kıpırdatmaya çabaladı. Whedon Scott hayvanı okşadığı zaman Beyaz Diş onları tanıdığını göstermek için cılız bir sesle hırıldadı. Ancak bu hırıltıyı çıkarırken var gücünü harcamış, sesi hemen ölgünleşip sönmüştü. Sonra göz kapakları düştü, bütün vücuduyla kendini saldı, öylece yere uzanıp kaldı. Efendisi, zavallının son çırpınışları diye mırıldandı. Yargıç telefona giderken, "Dur bakalım, umudunu kesme hemen," dedi. Bir doktor geldi ve Beyaz Diş'le 1,5 saat uğraşıp didindikten sonra, "Açıkça söylemek gerekirse kurtulması mucize olur," dedi. Günün ilk ışıkları pencereden içeri giriyor, elektrik ışıkları sönüyordu. Çocuklar dışında tüm aile doktorun başına toplanmış, onu can kulağıyla dinliyorlardı. Doktor konuşmasını sürdürdü. "Arka ayaklarından biriyle kaburga kemiklerinden 3'ü kırılmış ve bu kemiklerden en az bir tanesi ciğerine saplanmış. Kan kaybı çok fazla. İçeride de ezikler ve yaralar olabilir. Adam üzerinde mi tepindi ne? Üstelik 3'te kurşun yarası var. Kurtuluş umudu 1/1 demek bile aşırı iyimserlik olacak." Yargıç Scott, "Ne olursa olsun onu kurtarmak için elinizden geleni yapmalıyız," diye haykırdı. "Para hiç önemli değil. Ne pahasına olursa olsun röntgenini çekin. Artık ne gerekiyorsa yapın işte. Whedon, derhal San Francisco'ya Doktor Nichols'e telgraf çek. Yanlış anlamıyorsunuz ya doktor. Elden gelen her şey yapılsın istiyorum da." Doktor gülümsedi. "Evet anlıyorum. Onun için ne yapılsa hakkıdır. Şimdi ona tıpkı hasta bir çocuk gibi bakmalısınız. Ateşi hakkında söylediklerimi unutmayın. Ben saat 10'da yine geleceğim."
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bir roman, bir hikaye.